Ayrım 27, sayfa 295, 7. bölüm, Kürt Kapanı. Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan, aynı zamanda Amerika'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından, Brookings Enstitüsü'nde görevli olan ve Bilal Erdoğan'ın ABD'deki danışmanlığını yapan Ömer Taşpınar, Amerika'nın en köklü diğer bir düşünce kuruluşu, Carnegie Endowment for International Peace içinde bir rapor kaleme aldı. Eylül 2008 tarihli bu rapor, yeni Osmanlıcılık ile Kemalizm arasında Türkiye'nin Orta Doğu politikaları başlığını taşıyor. Bakın Taşpınar ne diyor? Yeni Osmanlıcılık Orta Doğu'da ve Balkanlar'da Türkiye emperyalizmi anlamına gelmemektedir. Kürtleri asimile etmek amacında olan Kemalistlerin tersine yeni Osmanlıcılık ortak bir kimlik duygusu inşa etmede İslam'a çok daha önemli bir rol biçmektedir. Tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi İslam Kürtler ile Türkler arasındaki ortak payda olarak tasarlanır. Katı Kemalistler İslam'ı çok kültürlülüğü ve liberalizmi Kemalist devrimin potansiyel düşmanları olarak görmektedir. Kemalist kimliğin ve yaklaşımın en net görüldüğü yer öncelikli olarak ordu çevresidir. Bu çevrede nedenli küçük olursa olsun Kürt etnik kimliğini vurgulamaya hizmet eden her çaba, Türkiye'nin teritoryal ve ulusal bütünlüğüne büyük bir tehdit olarak algılanmaktadır. Sadık bir Kemalist olan Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı iken Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile her türlü diyalogu reddetmişti. Bunun nedeni Talabani'nin Kürt olmasıydı. AKP'nin tutumu daha esnek ve pragmatiktir. 2007'de Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Türk ordusu bu tür görüşmelere itirazını kamu önünde bildirince, tasarladığı Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani görüşmesini iptal etmek zorunda kalmıştı. Abdullah Gül ancak Cumhurbaşkanı olunca Celal Talabani'yi Ankara'ya resmi bir ziyarete bulunmaya davet edebildi. Taşpınar yazısının sonuç bölümünde Kemalist'in iktidarının getireceği bir dış politikanın Amerika'nın çıkarlarıyla örtüşmeyeceğini ve kendisinin de AKP'nin yeni Osmanlıcı dış politikasından yana olduğunu açıkça ortaya koydu. Taşpınar Türkiye Kürtlerini tarikatlara ve Barzani'ye teslim etmeye ve Kuzey Irak'ta Amerikancı, İsrailci bir Kürdistan'ı tanımaya hizmet eden yeni Osmanlıcılık politikasının Türkiye'nin şahlanması anlamına geldiğini belirtti. 8 Mart 2009. Dün de benzer görüşler vardı. Sadece ülke ve millet isimlerini değiştiriniz. Yıl 1913, Osmanlı Devleti 1910'da başlayan Balkan Savaşı faciasını atlatamamıştı. Hala camilerinde, dergahlarında, vakıf binalarında, okullarında binlerce Rumelili muhacir kalıyordu. Yoksulluk yetmezmiş gibi salgın hastalıklara karşı da bir şey yapılamıyordu. Özellikle küçük çocuklar ölüme karşı koyamıyordu. İstanbul'a kaçıp sığınan Balkan göçmenleri yine de kendilerini şanslı sayıyordu. Yüzlerce yıldır yaşadıkları topraklardan hiç de iyi haberler gelmiyordu. Kaçamayan Türkler katlediliyordu. Son yıllarda Balkanlar'da Osmanlı'ya karşı sistemli bir oyun oynanıyordu. Terör eylemi yapanlar, katliam gerçekleştiren Sırp, Bulgar, Yunan gibi bağımsızlıkçı milliyetçiler Avrupa basınını etkileme konusunda da çok başarılıydılar. Türkler barbar, Türkler bizi katlediyor propagandasıyla Avrupa kamuoyunu yanlarına çekmişlerdi. Avrupa basını araştırma zahmetine katlanmadan ayrılıkçı terör örgütlerinin verdiği her yalan bilgiyi gazete manşetlerine taşıyordu. Ayrılıkçı teröristlerin baltayla başını kopardıkları Türk köylülerinin fotoğrafları bile Osmanlı'nın vahşeti olarak gösteriliyordu. Burada bir parantez açmalıyım. Parantez açmalıyım çünkü Taşpınar gibi akademisyenlerin yazdığı raporların Batılıları nasıl etkilediğine örnek göstermeliyim. Hani bazı çevreler Charles Darwin'le ilgili olarak hep aynı cümleyi sarf ediyorlar. Darwin Türk düşmanıydı. Öyleyse bunun sebebi nedir diye sormak kimsenin aklına gelmiyor mu? Bu bölümü de Batılı aydınlar Kürt sorunu konusunda neden gerçeklerden uzak sorusunu düşünerek okuyun. Tarih 6 Ekim 1876, Bulgar Dehşetleri ve Doğu Sorunu adlı kitap çıktı. Yazarı İngiltere eski başbakanı William Gladstone idi. Kitabın adından da anlaşılacağı gibi Gladstone, barbar Türklerin bağımsızlık isteyen Bulgarlara neler yaptığını yazmıştı. Liberal Parti Genel Başkanlığı'nı da yapmış olan 60 yaşındaki Gladstone'a göre Bulgaristan'da yaşananlar insanoğlunun bütün tarihi boyunca değilse bile en azından bu yüzyılda kaydedilen en alçakça ve en karanlık zulümdü. Kitap bir ay içinde binlerce adet sattı. Gladstone İngilizlere bir çağrıda bulunarak ıstırap içindeki Hristiyan Bulgarlara yardım etmek için para toplayacak yardım komiteleri kurulmasını istedi. Liberal Parti taraftarları toplantılar düzenlediler. Liberal Parti Charles Darwin'in baba ve anne tarafının üç kuşaklı sadakatle bağlı oldukları bir partiydi. Darwin Gladstone'un kitabından ve bu toplantılardaki söylevlerden çok etkilendi. 19 Ekim 1876'da Bulgaristan Yardım Sandığı'na 15 sterlin bağışladı. Daha sonra 10 ve 15 sterlin olmak üzere iki kez daha bağışta bulundu. 8 Aralık 1876'da Londra'da düzenlenen ve dönemin birçok aydınını bir araya getiren Doğu Sorunu toplantısının gönüllü destekçisi oldu. Toplantının sonuç bildirgesine göre Balkanlar'da insan hakları ihlalleri hemen son bulmalı, Osmanlı'da hemen acilen reformlar yapmalı ve İngiltere Rusya ile ittifak kurmalıydı. Charles Darwin de bu görüşteydi. Londra'daki Doğu Sorunu toplantısının yapılışına, konuşmalarına ve sonuç bildirgesine kim karşı çıktı biliyor musunuz? Karl Marx. Marx Rus çarlığını hep bir tehlike olarak gördü. Gladstone'un Bulgaristan ve Rusya taraftarı tavırlarını eleştiren 3 makale yazdı. Rusya'nın Polonya'daki zulmünü görmeyip Osmanlı'nın Bulgaristan'da yaptıklarını protesto etmenin riyakarlık olduğunu belirtti. Marx Balkanlar'da sırf Hristiyan oldukları için yüceltilen köylülere karşın Muhammed'in çocuklarını bütün Hristiyan sahtekarlara ve iki yüzlü gaddarlık tacirlerine karşı aldıkları sağlam şerefli tutumu yüceltti. Ve Marx Türkler aleyhindeki bu toplantılara destek verdiği için Darwin'i eleştirdi. Charles Darwin Balkanlar'da ne olduğunu kuşkusuz bilmiyordu. Sadece derin saygınlığı ve hayranlığı olduğu lideri William Gladstone'un yazdıklarından etkilenmişti. Gladstone ikinci bir kitap daha çıkardı, Katliam Dersleri. Bu kitap daha çıkmadan önce Gladstone yakın dostlarına bu eserini okudu. Bunlar arasında Darwin de vardı. Bu kitaplar Darwin'in Türkler hakkında edindiği tek bilgilerdi. Ancak bir yıl sonra Rusya'nın boğazları ve Avrupa'yı tehdit edecek hale gelmesi üzerine Darwin Rus çarlığına sempatisini bir kenara bıraktı. İngilizlerin Rusya'yı durdurmak için İstanbul'a gönderdiği Morris adlı gemiye destek için 10 sterlin bağışta bulundu. Yine de Darwin ölene kadar okuduğu iki kitabın etkisinden kurtulamadı. Avrupa'daki birçok aydın gibi o da Türklerin barbar olduğunu düşündü. 1913 başında Baba Ali darbesiyle tekrar iktidara gelen İttihat ve Terakki hem kendi meşruiyetini hem de Balkanlardaki gerçekleri anlatmak için bir heyet oluşturup Fransa'ya gönderdi. Yani Bulgarlar yaptıkları propagandalarla Avrupa'yı çok etkilemişlerdi. Kuşkusuz bunda Avrupalı gazetecilerin Osmanlı askerlerini başlarını kestikleri eşkıyalarla birlikte çekmelerinin de büyük etkisi vardı. Sonuçta işte Darwin'i bile etkileyen bu olumsuz etkiyi kırmak için İttihat ve Terakki Cemiyeti Avrupa'ya bir heyet gönderdi. İttihatçı heyet 3 kişiydi. Şurayı Devlet Reisi Halil Bey, Menteşe, İzmir Valisi Rahmi Bey ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen ismi Doktor Nazım. Doktor Nazım Selanik 1912'de Yunanlılara geçtiğinde esir düşmüş ve daha yeni esaretten kurtulmuştu. Heyete dahil edilmesinin nedeni İttihatçıların Paris'te kaçak yaşadıkları dönemde çok fazla Fransız aydını ve gazeteciyi tanımasıydı. Keza Halil Bey ve Rahmi Bey de 1908 Temmuz devrimi yani 2. Meşrutiyet öncesi Paris'te bulunmuşlardı ve samimi oldukları Fransız politikacılar vardı. 3 kişilik Osmanlı heyeti daha birkaç yıl önce kaçak yaşadıkları Paris'e bu kez devlet görevlisi olarak gittiler. Heyeti Paris Büyükelçisi Mehmet Rifat Paşa karşıladı. Elçilikte kimlerle görüşüleceği planlandı, gerekli randevular alındı. İlk görüşme Fransız sosyalistlerinin yayın organı L'Humanité'nin kurucusu ve yazarı sosyalist Jean Jaurès olacaktı. 55 yaşındaki Jean Jaurès, Fransız sosyalistlerinin önde gelen ismiydi. Paris Komünü bastırıldıktan sonra dağınık durumdaki solun toparlanmasında ve eski gücüne gelmesinde büyük rolü vardı. Doktor Nazım'la yıllar önce Paris'te tanışıp dost olmuşlardı. Bu nedenle eski dostuna hemen randevu vermişti. Jean Jaurès misafirlerini Paris'in bir banliyosundaki ufak köşkünün büyük kütüphanesinde kabul etti. Hal hatır sorulduktan, konyaklar yudumlandıktan sonra Doktor Nazım önce Baba Ali baskınına neden mecbur bırakıldıklarını, bundan sonra nasıl bir politika izleyeceklerini anlatıp sözü Balkan Savaşı'na getirdi. Avrupa basınındaki haberlerin aksine Rumeli'de Türklere soykırım yapıldığını, topraklarını bırakıp kaçan Türk köylülerinin yollarda katliamlara uğradığını belgeler, fotoğraflar göstererek anlattı. Jean Jaurès söylenenlerden etkilendi. Fotoğraflardan ve katliama uğramış binlerce Türk'ten ilk kez haberdar olduğunu söyledi. Daha önce yazdığı makaleler için özür diledi. Türklere yapılan soykırımın duyurulması için bundan sonra elinden gelen tüm çabayı göstereceğini söyledi. Ve bu arada şunu ekledi. Bu gibi felaketler her millet için mukadderdir. Umutsuz olmayınız. Yalnız sizin için daha büyük bir tehlike belirmektedir. Ermenistan'da ıslahat propagandası başladı. Korkarım ki Ruslar son darbeyi vurmak için bunu ele almış olmasınlar. Kendiliğinizden oralarda esaslı ıslahatlara başlayın. Belki tehlikeyi bu suretle önlemiş olursunuz. Burada araya girip bir not eklemeliyim. Paris'ten dönen Halil Bey Jean Jaurès'in Ermeni meselesine ilişkin sözlerini önce Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, Dahiliye Nazırı Talat Paşa ile paylaştı. Ve İttihatçılar reform yapmak için hemen adım atmak istediler. Bu konudan İngiltere'yi haberdar etmek için Londra sefiri Tevfik Paşa'yı devreye soktular. Ancak ne oldu dersiniz? Rusya'nın ve müttefikini kızdırmak istemeyen İngiltere'nin muhalefetiyle karşılaştılar. Yılmadılar. Ermeni cemaatinin önde gelen isimleriyle ev toplantıları yaptılar. Yıllardır birlikte siyaset yaptıkları Ermenilere Rusya'nın oyununa gelmemelerini rica ettiler. Geliniz ıslahatı el birliğiyle yapalım dediler. Ermenilerin bazıları ikna olacakken bu kez ne oldu dersiniz? 1914 Mart ayında Kürtler ayaklanıp Ermenileri keserek Bitlis'in yarısını ele geçirdiler. Neyse merak edenler Halil Menteşe'nin Anıları adlı kitaba bakabilir. Ancak sahaflarda bulabilirsiniz. Artık bu tür kitapların yeni baskıları yapılmıyor. 3 kişilik Osmanlı heyeti gelecekte Fransa'nın başbakanı olacak Edward Herriot gibi dönemin önde gelen solcu politikacılarıyla da görüştü. Ancak kimse Balkanlardaki Türk soykırımıyla ilgilenmiyordu. Gündemde artık yalnızca Ermeni meselesi vardı. Yunanlar, Sırplar, Bulgarlar dün nasıl Avrupa kamuoyunu etkilediyse bugün de Ermeniler benzerini yapıyordu. Propaganda malzemeleri ve metotları birebir aynıydı. Yani Türkler zalim ve barbar, Ermeniler ise alabildiğine masumdu. Avrupa'daki Ermeniler çalışmaları sırasında bulundukları devletlerin sonsuz maddi ve manevi desteğini alıyorlardı. Bir başka ifadeyle Avrupa devletlerinin tamamına yakını Ermenileri Osmanlı Devleti aleyhine destekliyor ve hatta teşvik ediyordu. Osmanlı Paris Büyükelçisi Mehmet Rifat Paşa İstanbul'a çektiği telgrafı konuğu Doktor Nazım'a gösterdi. Telgrafta Paris'te bulunan Ermenilerin hükümete yakın çevrelerin yönlendirmeleriyle hareket ettikleri ve yine bunların teşvikleriyle Fransız gazetelerinde Osmanlı Ermenilerinin her türlü zulme uğradıklarını iddia eden makaleler yayınlattıkları ve Fransız hükümetinden zulmün durdurulması için gerekli girişimlerde bulunmasını istedikleri belirtiyordu. Halil Bey, Rahmi Bey ve Doktor Nazım Bey Paris'e Balkan katliamını anlatmak için gitmişlerdi ama Ermeni meselesiyle karşılaşmışlardı. Lobi faaliyetlerinde yine geç kalınmıştı, çaresiz yurda döndüler. Bu arada Osmanlı heyetinin anlattıklarından etkilenen ve Türklere yönelik insan hakları ihlalleriyle ilgili makale yazan barışsever solcu lider Jean Jaurès, aşırı milliyetçi Rao ve Wieland tarafından 31 Temmuz 1914 tarihinde akşam yemeğini yediği kruvasan adlı kahvede vurularak öldürüldü. Ve bir gün sonra Fransa'da seferberlik ilan edildi. Sebebi Jean Jaurès'in suikasta uğraması değildi. Fransa 1. Dünya Savaşı'na girmişti. Jean Jaurès'in öldürüldüğü haberini alan Doktor Nazım, sosyalist dostunun şu ünlü sözünü anımsamış mıydı acaba? Yurtseverliğin azı enternasyonalizmi zayıflatır. Yurtseverliğin çoğu enternasyonalizmi güçlendirir. Enternasyonalizmin azlığı yurtseverliği zayıflatır. Enternasyonalizmin çoğu yurtseverliği güçlendirir. Türk solunun efsanevi ismi Mihri Belli bu sözü çok sever ve her fırsatta söyler. Peki bizim enternasyonalist liberal solcu imzacılar, sosyalist lider Jean Jaurès'in bu sözünü anımsıyorlar mı? Hiç sanmam. Kimse temel sorun üzerine kafa yormuyor. Bulgaristan meselesi neydi diye çalışma yapan kaç tarihçimiz var sanıyorsunuz? İyi ki Ömer Lütfi Barkan, Halil İnalcık gibi birkaç tarihçimiz var. Ama artık onları da okuyan, araştıran yok. Dün Osmanlı'yı barbar gösterenler, bugün Osmanlı'yı övüp Türkiye'yi barbar gösteriyor. Kimse tarihsel gerçeklerin peşinde değil. Tarih sadece siyasetin aracı haline getirilmiş durumda. Dün Batılılar, Osmanlılar kılıç zoruyla Balkanları aldılar. Despot bir yönetim kurdular. Canından bezen Hristiyan halk isyan ederek Osmanlı'yı topraklarından kovdu tezini savunuyordu. Bugün de bunu Türkler Kürtleri eziyor yalanıyla sürdürüyor. Sorunun temelinde ne olduğu saklanıyor. Bulgarlar isyanlarının temel sebebi ne kilise ne de komitacıların isyanıydı. Asıl mesele ekonomikti. Osmanlı kamu arazilerinin paylaşım sistemi tımar 17. yüzyılda bozulmaya başladı ve 19. yüzyıl başında kalktı. Sistem ortadan kalkınca Miri kamu topraklarını Osmanlı yönetiminin de desteğiyle Müslüman ağalar toplamaya başladı. Ve bu oluşan despotik derebeylikler Hristiyan köylüleri yarıcı olarak kullanmaya başladı. Bulgar tapu kayıtlarını inceleyen Profesör İnalcık, 19. yüzyıl Balkan ayaklanmalarının asıl sebebinin eski Osmanlı rejiminden kalan ağalık rejimiyle Hristiyan köylünün topraklara sahip çıkma mücadelesi olduğunu söylüyor. Yani İnalcık Hoca siyasal meselenin, isyanın, ayaklanmanın temelinde toprak meselesi vardır diyor. Sadece o mu diyor? Bunu Türkiye'de ilk söyleyen tarihçilerimizden biri de Profesör Ömer Lütfi Barkan'dır. Her iki tarihçi de olayları, sorunları Annales Okulu'nun sosyal-iktisadi tarih yaklaşımıyla, yöntemiyle ele alıyor. Yani tarihi materyalizmin bakış açısıyla. Peki 100 yıl önce temel sorunu böyle analiz edenler yok muydu? Olmaz olur mu? İşte o isimlerden biri sosyalist Yane Sandanski. Bu devrimciyi unutmayınız. Yani Sandanski bugün hem Bulgaristan'ın hem de Makedonya'nın milli kahramanı. Sandanski'nin adı şehirlere, stadyumlara, okullara verilmiştir. Her iki ülkede de heykelleri vardır. Bir dönem, 1908 Temmuz devrimi, ikinci meşrutiyet gerçekleştiğinde, sokaklara çıkan Osmanlıların ellerinde, hürriyet kahramanları Enver'in, Eyüp'ün, Resneli Niyazi'nin kartpostalları gibi, bir dönem Osmanlı askeriyle çarpışan Yane Sandanski'nin de fotoğrafları vardı. Osmanlı sosyalisti olan Yane Sandanski kimdir? Tarih 31 Mayıs 1872. Sandanski bugün Bulgaristan ile Makedonya arasındaki dağlık Pirin sınır bölgesindeki Vlahi köyünde dünyaya geldi. Makedonların 17 Ekim 1878'de Osmanlı'ya karşı ayaklandıkları Kresna olaylarının önde gelenlerinden biri de babası İvan'dı. Osmanlı ayaklanmayı bastırdı. Sandanski annesiyle birlikte yeni özerk olmuş Bulgar prensliğindeki Dubniçka'ya kaçtı. Yoksulluk nedeniyle pek okuyamadı, amelelik yaptı. Amcasının bürosundaki bir avukatın yardımcılığı görevini yürüttü. Babası gibi siyasal olaylarla ilgiliydi. 25 yaşında Mladost yani Gençlik Derneği'ne üye oldu. Bu dernek daha çok Bulgar sorunuyla ilgilendiği için buradan koptu. Makedonya Devrimci Örgütü İmaro kuruluşuna katıldı. Sandanski'nin hedefi Makedonya'nın kurtuluşuydu. Bu konuda faaliyetlerini arttırdı, toplantılar düzenledi, köylüleri örgütledi, Makedonlara silah yardımı için para topladı. 1901'de Amerikan vatandaşı Mrs. Ellen M. Stone'u kaçırıp 14 bin lira fidye aldı. Bu parayla silahlı bir müfreze kurup dağa çıktı. O artık Bulgaristan'daki Makedon göçmenlerin lideriydi. Kurtarılmış bölgeler oluşturmaya başladı. Makedonya hem Bulgarların hem Yunanların hem Sırpların hem de Arnavutların hak iddia ettiği bir bölgeydi. Sandanski bu nedenle kuşkusuz tek başına değildi. Öncelikle arkasında Bulgar prensliği vardı. Onun arkasında ise Rus çarlığı. Diğer batılı devletler de seyirci değildi. Hasta adam paylaşım masasına yatırılmıştı. Osmanlı ise şaşkındı, nereye nasıl yetişeceğini bilemez haldeydi. Örneğin Osmanlı ordusu gerilla savaşını bilmiyordu. Bu nedenle 1902'de Razlık bölgesi Şarapçı Boğazı'nda Sandanski tarafından pusuya düşürüldü, 10 şehit 20 yaralı verdi. Tarih 2 Ağustos 1903. Makedon Devrimci Örgütü dünya kamuoyunun ilgisini bölgeye çekmek için, kuşkusuz bunda Osmanlı yönetiminin yeni koyduğu ehli hayvan ve şahsi verginin de rolü vardı, büyük bir ayaklanma başlattı. Makedonların bugün hala bayram olarak kutladıkları ilinden ayaklanması Osmanlı'nın çok sert önlemleriyle bastırıldı. İsyan bastırıldı ama Avrupa'nın ilgisi bölgeye yöneldi. Basın insan hakları ihlalleri yapılıyor diye aylarca yayın yaptı. Sonunda devreye Avrupa güçleri girdi. Osmanlı ile Mürçtek reform programı üzerinde anlaştılar. Artık Balkanların bazı bölgelerinde Avrupalı jandarma güçleri görev yapacaktı. Bir dönem bizim Güneydoğu sınırımıza konuşlandırılan çekiç güç gibi yani. İlinden ayaklanması Makedon devrimci örgütünü böldü. Zaten örgütün iki kanadı vardı. Biri Yane Sandanski'nin başını çektiği sosyalistler, Levitsi, diğeri ise kilise ve Bulgarlar ile ilişkili sağcılar, Desnitsi. Sağcılar Osmanlı'nın yok olmasını ve Makedonya'nın Bulgaristan'la birleşmesini savunuyorlardı. Sandanski ise bağımsızlıktan yana değildi. Osmanlı'nın da içinde olduğu Balkan Federasyonu'nu istiyordu. İdeolojik ayrılıkları vardı. Sandanski dinsel ağırlıklı kilise desteğiyle verilen mücadeleyle özgürlüğün sağlanamayacağına inanıyordu. Örgüt içindeki bu iki farklı görüş bazen silahlı çatışmalara neden oldu. Nisan 1905'te Sandanski düzenlenen suikastten ağır yaralı olarak kurtuldu. Görüşlerinden yine de geri adım atmadı. Makedonları bile şaşırtarak Osmanlı'nın modernist hareketi İttihat ve Terakki ile ittifak yaptı. Makedonya'nın Balkan ülkeleri ve emperyalist büyük güçler tarafından paylaşılmasına yol açacağını ve bunun da kendilerine hiçbir yarar sağlamayacağını iddia eden Sandanski, Makedonya meselesi için en iyi çözümün Osmanlı bayrağı altında eşit hak ve yükümlülüklerle anayasal bir sistemde yaşamak olduğuna inanıyordu. Bu nedenle 1908 Temmuz devrimine coşkuyla katıldı. O da birçok Osmanlı gibi kanuni esasının tekrar yürürlüğe girmesiyle tüm sorunların ortadan kalkacağına inanan idealist isimlerden biriydi. Temmuz devrimini kutlayan Selanik'teki mitinge katıldı, konuşma yaptı. Artık birlik ve ilerleme zamanıydı. Sandanski Temmuz devriminden sonra bir bildiri yayınladı. İttihatçılardan Jön Türk devrimci örgütü olarak bahsetti. Toprak ve vergi reformlarıyla ıslah edilmiş güçlü Osmanlı'nın en büyük destekçisinin bölgesel özerkliğe kavuşacak Makedonya olacağını söyledi. Köle halk efendi oldu diyen Sandanski iddiatçıları uyarıyordu. Türk halkı ve özgürlüğü için çalışan Makedon devrimcileri işbirliğini bozmak isteyen Bulgar oyunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Sandanski Temmuz devriminden umutluydu. Devrimin büyük batılı sömürgeci devletlerin yayılmacı oyunlarını bozacağına inanıyordu. Bu arada Makedon devrimci örgütünün sağcıları Temmuz devrimini soğuk karşıladılar. Onların isteği Osmanlı'nın bütünüyle yok olması ya da geldiği doğuya dönmesiydi. Sandanski ve sosyalist arkadaşları iddiatçılara sunulmak üzere Nevrokop programını hazırladılar. İddiatçılar Selanik'teki görüşmeye daha birkaç yıl önceki Sandanski ve arkadaşlarıyla çatışmalara giren Yarbay Tahsin Üzer Bey'i görevlendirdi. Toplantılar sırasında Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Sandanski her ne kadar Makedonya Makedonlarındır açıklaması yapsa da Makedonlar bağımsız Bulgaristan'ın boyunduruğuna girmeye çok hevesliydi. Sandanski Sultan II. Abdülhamit ile Kral Ferdinand'ın farkı olmadığını söylüyordu. Ama artık onu dinleyen Makedon sayısı her geçen gün azalıyordu. Birlikten, kardeşlikten, reformdan bahseden iddiatçılar daha tam manasıyla iktidara sahip olamadan İstanbul'da 31 Mart gerici ayaklanması patlak verdi. Sandanski 1200 kişilik silahlı gücüyle hareket ordusundaki Miralay Hasan İzzet Bey'in komutasına girdi, İstanbul'a geldi. Sandanski İstanbul'daki ayaklanmayı bastırmaya yardım etti ama örgütü içindeki isyana engel olamadı. Bulgaristan'ın bağımsızlığı Makedon devrimci örgütünü parçaladı. Sandanski Federal Halk Partisi'ni kurdu. Bulgarlar kendilerine katılmayan Sandanski'ye suikast yaptılar, öldüremediler. Fakat Makedonların tamamen kendilerine katılmalarının önündeki en büyük engel olarak gördükleri Sandanski'yi yok etmeye kararlıydılar. Ve Sandanski 22 Nisan 1915'te pusuya düşürülerek öldürüldü. Tabancalarını ateşleyenler Makedon devrimci örgütünün sağ kanat liderlerinden Todor Aleksandrov'un tetikçileriydi. Bizzat emri veren ise Bulgar Kralı Ferdinand'tı. Halkların kardeşliğini savunan Avrupalı emperyalistlerin Balkanlara girmesine karşı çıkan Yane Sandanski'nin sonu Osmanlı'dan farklı olmadı. Her ikisi de kaybetti. Dün medeniyet, bugün demokrasi. Bu bilgilerden sonra bir soru sorayım. Bugün demokratik açılım nedeniyle konuşup tartıştığımız Kürt sorununun temelinde ne var? Bu sorunun yanıtını bilmeden sorunun çözümünü ütopik Osmanlı reçetelerinde ararsınız. Dünün sihirli sözcüğü medeniyet idi. Bugünün her derde deva sözcüğü demokrasi. Namık Kemallerden, Ziya Paşalardan, Talat Paşalara, Enver Paşalara kadar Jön Türklerin, iddiatçıların bir hülyası vardı. Ah bir kanuni esası, anayasa ilan edilsin, her şey yoluna girer. Bu duygusallığı ve yüzeyselliği günümüzde de görmek mümkün. Sanıyorlar ki hele bir anayasa değişsin, Türkiye demokratikleşsin, her şey yoluna girer. Ne kolay değil mi? Şaka bir yana, Balkan sorununun, Şark sorununun doğum hikayesi ve sebepleri aynıdır. Sorunun sınıfsal olduğunu söyleyen kişi TBMM Onur Ödülü sahibi duayen tarihçimiz Halil İnalcık'tır. Ayrıntıya girmeye gerek yok. Osmanlı Kürt derebeyliklerini yok etti ama aşiret ve şeyhlere dokunamadı. Hatta bunları kolladı, bu feodal gericilikten yararlandı. Ne yazık ki genç Türkiye'de bu tasfiyeyi gerçekleştiremedi. Atatürk Kürt sorununun temelinde neyin yattığını biliyordu. 15 yıllık iktidarı boyunca toprak reformu meselesini çözemedi. Her 1 Kasım günü TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmalarında toprak reformu çıkarılmasını istedi. Hatta son olarak 1 Kasım 1936'da yaptığı konuşmada yasayı bir türlü çıkarmadığı için milletvekillerini sertçe eleştirdi. Topraksız köylü bırakılmamalıdır dedi. Dedi ama ömrü yetmedi. Keza İsmet İnönü de aynı görüşteydi. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması reform çabalarının askıya alınmasına neden oldu. Savaştan sonra ise Adnan Menderes, Emin Sazak gibi toprak ağaları çiftçiyi topraklandırma kanununa karşı çıkıp CHP'den koptular, DP'yi kurdular. 1936'da toprak reformuna destek veren Celal Bayar bile artık karşı safa geçmişti. İşte bizim demokrasi anlayışımızın özetidir bu. Çok partili bir siyasal yaşam başlayıp sandıklar kurulunca demokrasinin geldiğini sanıveririz. DP'nin aşiret reislerini, şeyhlerini TBMM'ye sokmasıyla Kürt sorununu çözüleceği aldatmacasına kapılıveririz. Oysa Osmanlı ile DP'nin Kürt sorununa bakış arasında paralellik olduğunu görmezlikten geliriz. Feodal beylerin gönlünü hoş ederek çözüm bulma yöntemidir bu. Bugün öve öve göklere çıkarılan DP'nin demokrasi anlayışıdır bu. Cumhuriyetin getirdiği devrimler sayesinde okullara gidip meslek sahibi olan yoksul Kürtler, Kürt sorununu dile getirince ezber bozuluverir. Ama çaresi bellidir, 50 Kürt hemen cezaevine tıkılır. Cumhurbaşkanı Bayar gerekirse bu Kürtlerin Taksim Meydanı'nda sallandırılacağını söylemekten geri durmaz. Aslında DP Kürt sorununun sebebini anlayamamış ya da anlamazlıktan gelmişti. Oysa bugün neoliberaller Kürtlerin DP iktidarı döneminde en rahat günleri yaşadıklarını söyleyecek kadar aymazlar. Kürt sorununun çözümüne ilişkin en somut adımı 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesini yapan subaylar attı. Çoğunluğu toprak ağası şeyh olan 485 Kürt önde geleni Sivas'ta bir kampta topladı. Ağalık şeyhlik düzenini yıkılacak diyordu genç subaylar. Aynı dönemde daha sonra AP Genel Başkanı olacak General Ragıp Gümüşbala bile Şark'ta 40 köyü olan ağa şeyh var derebeyleri var diyor ve bunların tasfiye edilerek toprak reformu yapılmasını istiyordu. Askerler Kürt Enstitüsü kurulması için bile toplantılar düzenlediler. Ancak onlar da ne feodalizmi tasfiye ettiler ne de kültürel haklar konusunda bir şey yapabildiler. Sonuçta hiçbir siyasal iktidar ağalık şeyhlik düzenini yıkamadı. Üstelik süreç tersine ilerliyor, bazı Kürt aydınları bile sorunu aşiret ağalarının, yerel dini şeyhlerin himayesiyle çözüleceğine inanıyor bugün. Öyle olmasa 40 yıllık sosyalist Kemal Burkay şeyhlerle birlikte parti kurar mı? Öyle olmasa Kürt aydını bir erkeğin 4 kadınla evlenmesine olanak veren yasayı çıkaran Mesut Barzani'ye övgüler düzebilir mi? Bunların hiçbirinin 100 yıl önce yaşamış, yani Sandanski kadar ne tarih ne de siyasal bilinçleri var. Türkiye Kürt sorununu sırtını batılı güçlere dayamış feodal beylerle mi, yoksa yoksul Kürtlerin temsilcileriyle, kardeşlik temelinde konuşarak, siyasi, iktisadi, kültürel reformlar yaparak mı çözecek? Kimse duayen tarihçileri de mi okumuyor artık? Çünkü artık yeni uzmanlarımız var. Diyelim Kürt açılımı yapılacak, bir anda gazete ve televizyonlarda bir akademisyeni görüyoruz, İhsan Dağı. Ardı ardına röportajları yayınlanan Dağı, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Cemaatin yayın organı Today's Zaman'da köşe yazıları yazıyor ve her gittiği ABD seyahatinde Fethullah Gülen'i ziyaret edip hayır duasını alıyor. Bu ABD gezilerini küçümsemeyin, ülke politikaları orada belirleniyor. Cemaat son dönemde bu ziyaretleri çok sıklaştırdı. Nedense özellikle Brookings Enstitüsü ile ilişkileri çok iyi. Mutlaka enstitüde bir toplantı yapılıyor. 2009 Temmuz ayındaki toplantıda yazarlar arasında bulunan Orhan Kemal Cengiz isimli avukatın ABD dışişlerindeki toplantıda heyecanlanıp sesini yükselterek "Niye hiçbir şey yapmıyorsunuz? Ülkede darbe oluyor." dediği, ABD'lilerin de bu kontrolsüz patlamayı şaşkınlık içinde izlediği söyleniyor. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Cemaat ülke meseleleriyle çok yakından ilgili. Tek kusuru var. Eline tutuşturulan raporlar dışında özgün bir görüşü yok. Peki ya solcular ne yapıyor? Dün öyle değildi.